profesör. New America Foundation, Amerika Vakfı diye çevirebiliriz. Kıdemli araştırmacıdır ve sistemik süreçleri hakkında birçok kitabın ve çok sayıda makalenin yazarıdır. Shadow Elit, Gölgelitler onun en meşhur kitabı olup şöyle der. Şimdi gölgelerdekileri anlatacağım ama gölgedekilerin yorumunu Amerikalı bir bilim hanımefendisine bırakıyorum. Gölge elitler gücü ve etkileriyle kötü, zalim ve üzücü sistemin ana oyuncularıdır. Sadece kendi çıkar ve hedeflerine ulaşmak için rekabet, hesap ve iş kodlarıyla oynarlar. Hem de bunu devlet ve hükümetlere meydan okuyarak yaparlar. Bu güçlü insanlar ve manipülatörler perde arkasında çalışır. Onlar çok geniş manevra imkanlarına sahiptirler ve her yerdeler. Onlar bütün zamanların ve inançların kutsal kabul ettiği insani değerleri hiçe sayarlar. Bu güçlü ve zor oyuncuları tanımadan para, ekonomi, dini, sosyal değişimleri ve siyasi dönüşümleri anlamak mümkün değildir. Onlar kendileri ve idealleri dışında kalan her devleti ve milleti kurban seçebilirler. Ve sevgili dostlar, yıl milattan önce 586. Milattan önce 586. Babil Kralı, bugün Batı medeniyetinin hortlatmak istediği tek din başta olmak üzere, tek devlet başta olmak üzere, tek dil başta olmak üzere bütün bunların kökenleri Babil'dir. Ve Babil'in en ünlü kralı milattan önce 586'da Kudüs'ü yerle bir eden Nabukadnezar'dır. Nabukadnezar o günkü şartlarda kendisine yardım eden Ermenilerin Ermeni kralı dediği, objektif tarihçilerin derebeyi dediği Hıraç'a kendisine yardım ediyor. Ve Hıraç'a'nın yardım etmesi dolayısıyla Kudüs'ü yerle bir ediyor. İlk seferde yapmıyor ama ikinci seferde 1. Süleyman Tapınağı'nı yok ediyor ve Yahudileri sürgüne gönderiyor. 30 bini bugünkü Babil'e, Bağdat'a 70 kilometre mesafelere asma bahçeleri olan yere götürüyor. 10 binini de Hıraça'ya veriyor. Onlar Hıraça'da bunları alıyor. Fırat'ın doğusundan Van Gürcistan hattına. Buralara yerleştiriliyor. Değerli dostlar, ben hikayeyi orada dinledim. Ve dedi ki, bugün Avrupa'da hakikaten daha sonra ulaştım dedi. Almanya'da, özet İtalya'da, Fransa'da adı Pakraduni, hiç duydunuz mu?
Evet.
Adı Pakraduni olarak tanımlanan Ermeni Yahudi bir Kürt var. Ve bize yıllarca ki bugün bu anlattıklarımız pek çok dostumuz ilk defa duyacak. Pek çok bize şu anlatıldı. 1666'da Sebatay Sevi biliyorsunuz. Sebatayisi denen bir unsurla. Evet var mıdır? Vardır. Bugün de Türkiye'de 35-40 bin dolayında Sebatayisi vardır. Bu ülkeye bağlıdırlar. Daha çok seküler kesimdedir. Laik kesimdedirler. Ama 1666'dan itibaren Sebatayisi dediğimiz bu unsurlar işte İzmir, Manisa, Selanik gibi yerlerde daha çok yerleşerek, İstanbul'da yerleşerek Osmanlı Türkiye'sinde bilahare Cumhuriyet Türkiye'sinde çok ciddi roller üstlenmişlerdir. Özellikle para, medya ve siyasette çok ciddi etkiler olmuştur. Biz bunu biliriz. Bunu genellikle benim öldü gitti anacığım Fatma teyzenize bile sorsanız, o televizyonda bahsettiğim Fatma teyze Muharrem amca, annemle babam, Allah rahmet eylesin sizinkiler, sağ öldüyse, sağ ise Allah uzun ömür versin. Şimdi bize bunlar anlatıldı. Ama ben 1999'da Los Angeles'ta dinlediğim bu Ermeni kuyumcu arkadaşımdan şimşekler çaktı kafamda. Değerli dostlar, ben bunu araştırmaya başladım. Türkiye'ye geldiğimde döndüm. Panos Levon Dabayan diye bir Ermeni Türk tarihçi vardır. Bilir misiniz? Abdülhamit dönemi şer hareketleri falan diye kitapları vardır başka. Ben bir vesileyle, bir dostum vasıtasıyla kendisine ulaştım. Bu hadiseyi sordum. O ve Onun dışında kapalı çarşıda bir hala sağ olan Ermeni, gerçek Ermeni, ikisi de bunun Ermeni, Ermeni görünen ve Ermeni olanlar var, öyle diyelim. Bunlara sorduğumda Patladuni meselesini bana enine boyuna anlattılar. Ama denk gelen hala çevremde tanıdığım işte kuyumculuk yapan iş adamı vesaire Ermeni Türk vatandaşlarına sorduğunda herkes adeta cız diye kaçıyor buna. Yani kimse bu konuyla ilgili konuşmak istemiyor. Değerli dostlar, ben araştırmaya devam ettim. Tabiri caizse böyle 25 yıllık bir araştırmanın sonucunda Berlin Devlet Kütüphanesi'nde bu adamlarla ilgili 26 tane kitap var. Bizde hiçbir şey yok. Bizde sadece 1933 yılında bir Musevi kökenli Türk Yahudisi Patladuni Tarikatı diye bir kitapçık yazmış. Bizde hiçbir şey yok. Ama daha sonra Columbia Üniversitesi'nde Amerika Birleşik Devletleri'nde köken Gaziantep, oradan Halep'e, Halep'ten, Halep'e diyorum, Beyrut'a, Beyrut'tan efendim Amerika'ya gitmiş, Columbia Üniversitesi'nde doktora yapmış. Hakikaten oldukça objektif yazılmış bir doktora tezi buldum. Akademik çalışma buldum. Ve adamın kitabını okudum. Doktora tezini okudum. Doktora tezini okudunca tarih bizim tarihimiz. 1750'den 1856'ya kadar Osmanlı para sistemi, Osmanlı mali sistemi, Osmanlı iltizam mültezim sistemi, Osmanlı efendim aşar ve akman vergisinin dayandığı yapının tamamı bunlara gelindi. Tamam. Adı amiralar. İlgimi daha da çok çekti. Amiralar. Ama biraz daha geriye gidince Osmanlı Türkiye'sinde bunlar Çelebiler diye anıldığını, biraz daha gittiğimizde Selçuklu'ya doğru hocalar olarak anıldığını gördüm. Değerli dostlar, peki devletin bu kadar mali gücüne hükmeden yapın denelim. İşte Columbia Üniversitesi'nde bulduğun doktora tezinde bunların tam listesini vermiş. Ben de verdim. Oradan kaynak göstererek şimdi yeni kitabımda 164 amira Osmanlı mali sisteminin tamamına hakim. Mimarlığına hakim, darphanesine hakim, sarrafına hakim. Değerli dostlar, 164 amiranın %60'ı yakını şimdiki değil, o zamanki. En kemaliyeli. En olanınız var. Artık bir kısmı Vanlı, bir kısmı Kars Anili. Ani hiç duydunuz mu? Ani'nin özelliğini duydunuz mu? Ani'yi bir araştırın.
İlk Türk camisi.
Efendim?
İlk Selçuklu'nun Türk camisi.
Artı Siirt, efendim, Trabzon, Bayburt, Arapkir ve Malatya'nın bazı yerlerinde. Toplam 164 kişi. Çok ilginç bir şekilde Osmanlı 1750-1856 tam hakimler. Daha önceleri de var. Ama bu hoca, bu Ermeni asıllı hoca, kendisi Ermeni, gerçek Ermeni. Bu çalışmadan sonra bundan sonrasını karısı anlatıyor. Osmanlı Devleti'nde Rum ve Yahudilerin de oynadığı rolü araştırmak istiyor. Mali rolü araştırmak istiyor. Ve misafir öğretim üyesi olarak Lübnan'daki, Beyrut'taki Amerikan Ermeni Üniversitesi'ne geliyor. Asala kaçırıyor bir ay sonra buralara gönderiliyordu. Kim neyi bilmek bilmesini istemedi. Ve değerli dostlar, bu doktora tezi Kürtlerin tarihini anlatıp da bu kadar objektif bir doktora tezi okumamıştım ben. Beni çok duygulandırdı. Eğer ulaşabilirsem bir gün bu ülkede bu adamın karısını ve kızını ağırlamak isterim. Bizim tarihimizi yazmış. Ama objektif yazmış. İşte sevgili dostlar, biz şunu öğrenemedik. Kim parayı kontrol ediyorsa onlar inançları kontrol ediyor. Kim parayı ve inançları kontrol ediyor ise siyaseti kontrol ediyor. Üçünü kontrol eden değerli dostlar, bilim ve teknolojiyi kontrol ediyor. Ve sevgili dostlar, buradan bir tek misal vereceğim. Birçok örnek verebilirim. 1453'te atamız Fatih Sultan Mehmet bronzdan dökülmüş. Bugün Kırklareli'nin biliyorsunuz Demirköy'de gidip görün. Ben gittim gördüm bu kitabı yazarken. Bu kitabı 25 yılda hazırladım. Hazırlığını yaptım. 1,5 yıldır işte rütuşunu koymak üzereyim. 1453'te İstanbul'u fethederken kullandığımız yivsiz bronz gülle atan toplar ile 1915'lere kadar geldi. 462 yıl biz bilim ve teknolojide ne yaptık? Ama avuç içi kadar, biz koca bir imparatorluğun çocuklarıyız. Avuç içi kadar Çekya, Skoda markasıyla toplar yaptı. Bakınız Türk İstiklal Harbi'ndeki kullandığımız toplara. İçinde bir tek yerlisi yok. Yok ki, yapamamış. Neden? Bakın. Bunu sorgulamak durumundayız. Ne diyorum? Parayı kontrol eden. Ve bu kitap, bu çalışmayı yaparken insaflı batılı tarihçiler diyorlar ki bu iltizam mültezim sisteminde aşar ve akman vergisi devletin topladığı bir yerde diyorlar ki uygulanan o zamanki dönemde faiz %25-%27. Batılılar tefecilik diyor. Değerli dostlar, Türk tarihinde sayacağım şimdi. Biz Büyük Selçuklu, Türkiye Selçuklu sonra Osmanlı İmparatorluğunu kurdu. 1361'de Edirne'yi fethettik. 1363'te Filibe'yi aldık. 1371'de Sırp sındığı ve Haçlı ordularını yendik. 1371 Bulgaristan'da Makedonya'yı aldık. 1389'da 1. Kosova Zaferi. 1396 Niğbolu Zaferi. 1443 Haçlı ordusu yeniliyor. 1444 Viyana'da Haçlılar bir kez daha yeniliyor. 1448 Kosova'da Haçlılar yeniliyor. 1453 İstanbul'un fethi. 1459 Sırbistan'ın tamamı alınıyor. 1460 Yunan Yarımadası'nın tamamını alıyoruz. 1463 Bosna alınıyor. 1466 Arnavutluk alınıyor. 1522 Rodos alınıyor. 1526 Mohaç Zaferi. 1529 Budin ve Viyana kuşatması. Değerli dostlar, Nibor 1396 ve İnebahtı 7 Ekim 1571 Batı kafasında ve papalıkta şu var. Türkler yenilebilemez. Türkler yenilmez. Ve baba tanrı ile oğul tanrıya sığınıyorlar. Yani yüce Allah ile oğlu diyorlar ya, Allah'ın oğlu diyorlar ya. Ve değerli dostlar, baktığınızda bu zaferleri saydığınızda bunun dışında Yavuz'un işte İran seferi, Mısır seferi kenara koyun. Baktığınızda Türk tarihinin yaklaşık fetihlerinin %90'ı Osmanlı Türk tarihinin ilk 150-160 yılında oluyor. Ve devletin merkezinde Türk bürokrasisi var. Çandarlı Ali Paşa ve ailesi. Ama rahmetli, her ikisine de rahmetli ile Fatih büyük padişahdır. Çandarlı büyük devlet. Ama 14 yaşında daha İstanbul'da devletin yeni Edirne'de oturmadığını bildiği için Çandarlı Halil Paşa ve Türk bürokrasisi, biliyorsunuz babası Manisa'ya göç etmişti. Fatih'in 14 yaşında taht oturmasına karşı çıkıyor. Fatih bunu asla unutmuyor. Ve İstanbul'un fethedildiğinin ertesi günü tutuklanıyor. Daha sonra da Yedikule'de Bodrum'da. Tarihimizdeki ilk kırılmadır. İkinci kırılma, biraz önce söyledim. Nivolu 1396, 7 Ekim 1571 İnebahtı. İnebahtı Türk tarihinin ikinci kırılması. Ve Osmanlı Türk deniz filosu İnebahtı'da Papa 5. Pius tarafından düzenlenen Katolik devletlerin oluşturduğu bir Haçlı donanması tarafından yok edildi. Değerli dostlar, ve tarihimizdeki ikinci kırılmadır ve hızla çöküşe gitti. İşte bütün bu noktada 1641'de de Osmanlı Türkiye'sinde darphaneyi kapattık. Darphane, bir ülkenin parası, darphanesi neyse genelkurmay odur. Yani para değil genelkurmay. Ama değerli dostlar, biz biraz önce arz ettim ya, para ve eğitim işini beceremedik. Bugün neden Türk insanı kendi Türk lirasına güvenmiyor? Yabancı paralara. Çünkü bunun tarihi var. Akçe, kuruş, liranın batı paraları karşısında fellik fellik tahşiş. Yani bu yükü devalüasyon. İçindeki gümüş oranını düşürüyoruz. Yenişler isyan ediyor. Osmanlı Türkiye'sinde iki türlü isyan vardır. Bir, İstanbul isyanları. Yeniçeri çoğunluğu, İstanbul'un nüfusu %50 yaklaşık Müslüman ve diğer yarısı gayrimüslim. Esnafın %90'ı gayrimüslim. Ulemanın fetvaları ve kapı açmasıyla İstanbul'daki tahşiş, yani devalüasyonlara karşı isyanlar. 36 padişahın 36'nın 18'i değerli dostlar isyanlarla ya indirildi ya öldürüldü. Evet, Osmanlı'da. Biz maalesef bunu bilmiyoruz. Ve bunun en önemli müsebbibi parayı kontrol eden azınlıklar. Evet. Adı önce hocalar, Çelebi'ler, amiralar. Ve bu adamlar Osmanlı iktisat sistemini sonuna kadar kontrol ediyorlar. Değerli dostlar, bugün de dünyada parayı kontrol edenlerin düdüğü ötmüyor. Ve biz bunu değiştirmek zorundayız. Türk milleti her halinden para kazanmak zorunda. Yani Osmanlı, elbette Osmanlı bizim atamız. Ama ilk 150-160, yani Çandarlı ailesinin, yani devletin bürokratik yapısının Türk olduğu dönemde saydım, tarihleri saydım size. Zaferleri saydım. Ama Türk tarihinde 1526'dan sonra tek başına kazanabildiğimiz savaş Çanakkale'dir. Ve İstiklal'dir. Ben doktora yaparken, ben doktoralarımdan birisi politik ekonomi. Hükümetlerin uyguladığı politik ekonomi. Amerika'da araştırma yaparken Amerikalı bir tarihçiden okumuştum. Bizde bir şey yok. 1526'da tarihin kaydettiği en kısa, en kanlı savaş Boğaç'tır. Türk tarihinde bozulma dönemi hariç Yeniçeriler asla ve kata muhalif sınıf değildir. Padişahı korumakla yükümlüdür. Boğaç'ta Anadolu'nun yiğit Müslüman Türk sipahileri 2 saat içinde Haçlı ordusunu darmadağın ediyorlar. Ve bu Haçlı ordusunun içinde Acem desteği de var. Niye bugün hep televizyonlarda duyuyorsunuz İsrail, İran savaşırmış gibi yapar ama savaşmazlar diyor. Mis gibi yaparlar. Çünkü uzatmayayım diye o biraz önce anlattığım Babil hikayesinde efendim Babil'i yerle bir eden Pers kralı Koreş, Kiroş onun hikayeleri var. Çünkü Yahudilerin 2. Süleyman Tapınağı'nı yapmasına izin vermiştir. Değerli dostlar, Mohaç'ta biz haşlar tarman ediyoruz. Ama iş ganimete gelince, savaşın bir acı gerçeği. Ganimete gelince diyorlar ki o sipahilere siz şehitlere bakın, gazilere bakın, Amerikalı tarihçinin deyişiyle anlatıyor. İşte burası diyor Türk tarihinin kırılmasıdır diyor. Çünkü kadın, mal, mülk, borçta sadece 6500 Yeniçeri'de bir şey yok. Her şey onların. 6500 Yeniçeri. Şimdi bunu İngiliz siyaset bilimci ve dehşette Türk aleyhtarı ve İslam düşmanıdır adam. Arnold Toynbee vardır. Duydunuz mu içiniz mi? Arnold Toynbee. Arnold Toynbee der ki Türkler dünyanın, hatta tabir şu Sünni Müslüman Türkler dünyanın en büyük imparatorluklarından birini kurdular. Ama ne hikmetse kendi devşirdikleri Hristiyan çocuklarından başlarına iltimaslı bir devlet yönetimi atadılar diyor. Osmanlı padişahları Fatih'ten sonra adeta sırtların üstündeydi. Çünkü Yeniçeri'yi dengeleyecek o ocaklar, sipahi ocakları falan bozulmuştu. Tımar sistemi bozulmuştu. Bozulunca Yeniçeri kafa estiği zaman kazan kaldırıyor. Sonunda biliyorsun topa tutarak ortadan kaldırmak durumunda kaldı. Hasılı şunu söyleyeyim size. Biz para meselesini, eğitim meselesini anlayamaz isek, düzeltemez isek ve de Türk toplum yapısının Profesör Orhan Türkdoğan, Türkiye'de aydın sınıfının anatomisi, kendisini bu hocamdı. Kendisini tanımakla da imkan bulduğum Chicago Üniversitesi'nden Medellin Catherine Zilfi, Osmanlı Uleması. Yine kronik yayınlar bastığı yeni Kayıp Aydınlanma. Bu üç kitap okuduğunuzda ne demek istediğimi hele benim yazdım. 20'den fazla kitap yazdım. Hiçbir kitabıma bu kadar emek çekmedim ve hiçbir kitabımı yazarken gözlerim dolmadı. Ama bak, bu kitabı yazarken 17 dedesi, evet dedelerimden 17'si Çanakkale'de mezarsız. Onları hatırladıkça içim burkuldu. Niye biliyor musunuz? Müslüman Türk barışta reşber, savaşta asker, malı ise boğazda kaşiret götürmüş. Bir gün, bir hafta sonra kendinize zaman ayırın. Şöyle boğazın burasından gidin, burasından dönün. Hatta bir gemi turuna katılın. Ne dediğimi anlarsınız. Değerli dostlar, anlatacak çok şey var. Ama şunu söyleyeyim. Türkiye atalarının başına gelen bu problemini iyi anlamak zorunda. Yani iktisadi antropoloji dediğimiz parayı kim kontrol ediyor? Efendim, sosyal antropoloji dediğimiz ulamayı kim kontrol ediyor? Siyasi antropoloji dediğimiz siyasi ekabirleri kim kontrol ediyor? Bunları anlayamadığımız sürece bizi solcu diye ayırırlar, sağcı diye ayırırlar, laik derler, anti-laik derler. Efendim sen şucusun, ben bucusun. Niye öğrencim beni sever biliyor musunuz? Onlara şunu söylerim. Evladım, asla hepiniz solcu olun, sağcı olun. Ama birbirinizi tefrik etmeyin. Ayırmayın. Çünkü bizi ayrı ayrı böldüler, ayrı ayrı koca bir imparatorluğu yedik. Bugün Cumhuriyet'te inek istiyorlar. Şunu söyleyeyim. Türkiye Cumhuriyeti çok büyük tehdit altında. Hangi parti olursanız olun, beni ilgilendirmez. Ama biliniz ki Türkiye çok ciddi tehditler altında. Ve Türkiye yeni bir İstiklal Harbi'ne doğru gidiyor. O açıdan Mehmet Akif'in bir sözü vardır. Allah Türk milletine yeni bir İstiklal Marşı yazdırmasın der ama 150 yıl önce de bir hekim düşünür şöyle söylüyor. Hazır ol cenge, istersen suyu salih diyor. O zaman varlığımızı, birliğimizi devam ettirmenin, korumanın yolu. Korumaz isek, Irak'ta neler olduğunu biliyoruz. 3,5 milyon Müslüman kadının ırzına geçildi. Bosna'da biliyoruz 600 bin Müslüman kadın tecavüze uğradı. Biz bu adamların eniştesi miyiz?
Hocam bir şey sorabilir miyim?
Tabii.
Meryem diye bile.
Süremiz doldu bu arada.
Meryem diye. Kaç dakika mı?
Süremiz doldu bu arada. Kusura bakmayın.
Süreniz dolmuş. Bu şeyde Meryem Cemil diye bir arkadaşımız sordu. Meryem Cemile önce Yahudidir. New York Üniversitesi'nde felsefe doktorası yapmıştır. 1962'de Hristiyan olmuştur. Beni bu da kesmedi diye Müslüman olmuştur. Pakistanlı Mevdudi'nin sağ kolu şoförüyle evlendirilmiştir. Dediği kitaplarında şudur. Müslüman için vatan yoktur. Seccadeyi serdiğin yer vatandır demiştir. Araplar birbirine girmiştir. 1967-1973'te İsrail perişan etmiştir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.